Ayrım 24.
Nazım Hikmet üslubu benimsenir. Konu Cumhuriyet çocuğu taşlamasıdır. Ve büstlerinden yalnız göğsüne kadar tanıdığım Atatürk, kabartmalı ve yüksek, bir mermerin üstüne çıkmıştı atıyla. Böylece tanışmış oldum heykel sanatıyla. 100. Baskıcı ve ezberci bir eğitimden geçen, ne inancında ne biliminde kendi dili olmayan bu Cumhuriyet çocuğu, doktriner eğitimden geçmiş çoğu kişinin saplandığı bir dindarlık döneminden sonra yatsıma ve inançsızlığa varır. 102'den 106'ya. Yer yer bir genç adamın sanatçı olarak portresinde Stephen Dedalus'un geçirdiği dindarlık dönemini çağrıştıran bir dönemdir bu. 5. şarkıya gelindiğinde Selim Işık bir tutunamayan olarak kendi yenilgisine düzdüğü türküyle, kendi yabancılığıyla alay ederek dün bugün yarını Süleyman Kargı'ya devreder ve bundan sonra dün bugün yarın şarkı şarkı satır satır Süleyman Kargı'nın notlamalarıyla genişler. İşte bu notlamalarda Keyder'in sözünü ettiği dil, söylem ve ideolojik bilinç katmanları ironiyle sergilenir. Tarih, abes tanımlardan oluşan özcü bir Türk kavramına, 118-19, Süleyman Kargı portresi, hiçbir sistematiği olmayan, Batı ve Doğu kaynaklarının üst üste yığıldığı, sözde araştırma ürünü bir saçma otobiyografiye, 122-27, tutunamayanların tanımı acımasız bir alaya, 127-29, Selim'in yalnızlığı İsa'nın yalnızlığına, 130-32, psikolojisi Freudcu kuramların alayına, baş parmağını emdi, evde koptu kıyamet, ona göre oburluk, Freud'a göre şehvet, 139, Cumhuriyet devrimleri Ziya öz devrimsel karikatürüne, 140-42, kültürel değişim süreçleri yüzeysel kimlik kapkaççılığına, Ordinarius Profesör Ekrem Galip Aydıner, Mimar Çelik Uluer ve eski adıyla Mükrimin Ziya, yeni adıyla Ziya Özdevrimsel, köklere dönüş Kutluk Dandini araştırmasına, 146-50, resmi tarih yazımı Orkan Talmuk, Salgan Saçak, Durman Elger, Yılgın Mete, Gökçin Karma, Kutbay Çalık, Düzgen Silik kimlikleri ve eylemlerine, 160-74 ve hazırladıkları ilmihal, hadisat ve tatbikat metinlerine indirgenir. Bu curcuna içinde Abdülhamit, Alparslan, Maxim Gorki, Hitler, Osman Hamdi Bey, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Fuzuli ve tabi Selim Işık'ın da söz aldığı bir oyunla biter. 202-10. Burada tutunamayanların birinci bölümünün sonuna geliriz. Tam bir söylemler curcunasıdır bu. Kimse kimseyi dinlemez, söz sözü duymaz, hiçbir dil öbür dilin varlığının farkında değildir. Aydının içinde yüzdüğü yoksa boğulduğu mu diyelim, bu kültür karmaşasında diyalog olmadığı için çeşitlilik de yoktur aslında. Çünkü çeşitlilikten söz etmek için dil ve söylemlerin birbirine kulak vermesi gerekirdi. Gürbilek, tutunamayanları incelediği Oyun ve Adalet başlıklı makalesinde romanın dil curcunasını, Atay'ın romanlarında hep bir söz fazlasıyla karşı karşıyayızdır, sözün durmadan çoğaldığı, konuşanın hep yeni söz üretme gereğini duyduğu, sözün anlamını tüketip konuşanı yorgun düşürdüğü bir konuşma biçimi olarak tanımlar ve ekler. Atay'ın romanlarından yükselen gürültü, sözünü ettiğimiz bütün dillerin birbirine karışmasından, birbirini çelmesinden kaynaklanan bir gürültüdür. Oynarken bir rolden diğerine girip çıkan çocukların çıkardığına benzer, dışarıdan bakıldığında anlamsız görünen, anlamın tükendiği izlenimini veren bir gürültü. Dipnot: Gürbilek, Ev Ödevi, İstanbul 1998, sayfa 13-14. Gürbilek'in taklit dil olarak tanımladığı bu dil, meddahın taklitçi dilinin trajikomik amaçla dönüştürülmesidir. Ulrich'le buluşma tamamlanıncaya dek başka bir dil olanaksızdır sanki. Ve bu dilin birbirine zıt iki işlevi vardır. Birincisi bu taklit dilin gürültüsü, hep konuşan ama birbirini hiç dinlemeyen, dolayısıyla da birbirini yanıtlamayan, karşısındakinin sesine de çığlığına da fikrine de duyarsız Türk kültürünün gürültüsüdür. Bu iletişimsiz ses çoğulluğunda söyleyen ve dinleyen, söyleyen ve yanıtlayan, söyleyen ve karşı çıkan yoktur. İkincisi bu gürültüden üretilecek hiçbir anlam da yoktur. Gel gelelim hep bir anlama doğru uzanacakmış gibi yapıp hiçbir anlama dokunmayan bu gürültüden daha beteri de vardır. Düzenin sessizliği, suskunluğu, günlük yaşamın dilsiz otomasyonu. Bu ikincinin anlamsızlığı ve iletişimsizliği birinciden daha hazin bir şey barındırır. Bir ruh üşümesini, bir koyu yalnızlığı, insansızlığı. Nermin'le Turgut arasındaki rutin sessizlik böyle bir yoksunluğu gösterir. Gürültü yoktur orada ama insan da yoktur. Böylece ne kuru gürültünün ne de sessizliğin çözemediği yalnızlığı tanımlamak gerekmektedir ilk aşamada. Bu tanımlama çabasının yolculuğunu anlatır tutunamayanlar. Yalnızlık ancak Ulrich'le baş başa kalındığında tanımlanabilir hale gelecektir. Turgut Özbe'nin Metin'le buluşup içtiği lokantada başlayıp genel evde biten gece, bastırılmış burjuva yaşamının dizginlerinin salıverildiği, suçluluk duygularının aşağılanmayla cezalandırıldığı bir gece olması açısından, Ulysses'te Stephen Dedalus'un Bloom'la buluştuğu Sirke episodundan esintiler taşır. Dipnot: Joyce, Ulysses, çeviren Nevzat Erkmen, İstanbul 1996-1999, 478-652. Sabaha karşı Turgut Selim'in şarkısını sürdürmeye karar vermiştir. Sanmam bu değil biçarenin aşka meylidir, takibi macerayı Selim'dir bütün şiir, diye tarih düşürür bu önemli geceye Turgut Özben. 258. Daha da önemlisi Ulrich ilk kez Efendimiz hitabıyla bu gece ortaya çıkar. Ulrich sahneye çıktıktan, yani kişilik bölünmesi netleştikten sonra Turgut'ta ayrıntılara müthiş bir dikkat gelişir. Anlatıp bu ayrıntıların şişirilmesi, dallandırılıp budaklandırılması, yol açtıkları çağrışım ve dil oyunlarının genişletilmesine yüklenirken, zaman birimleri de buna göre küçülür, okuma soluk soluğa bir ritim kazanır. Okur metnin içine bu ritimle çekilir. Ulrich'le buluşma okurla buluşmayı metinselleştirir. Çok konuşuyorum kendimle bugünlerde. Ne yapayım? Başkalarının sohbetinden hoşlanmaz oldum. Müşterileri de kaçırdım sonunda. Hepsi Ulrich yüzünden. Ulrich mi? Kafamı durdurmalıyım bir süre. Basit şeylerle oyalamalıyım onu. Matematikle dinlenmeliyim. Efendim, siz Poincaré misiniz? Hayır, benekli dikdörtgenim. Kendi kendine komiklik yapma. 259. Bundan sonra Turgut için geriye dönüş söz konusu değildir. O artık başka bir zaman ve varoluş boyutuna geçmiştir. 6 parke cilası, 2 yıkama yağlama, 4 hizmetçi kaçmasıyla ölçülen düzenli burjuva yaşamında tutunamayanların yabancılaşmayı ölçtüğü anlık gözlem ve duyarlılıkların varoluş zamanındadır. 300. Selim'in dünyasına nüfuz edebilmek için Turgut bu kez de onun bir başka eski arkadaşıyla Esat'la buluşur. Selim'in o dönem okuduğu kitapları öğrenir. Cyrano de Bergerac, Dorian Gray'in Portresi, Benim Üniversitelerim ve Don Kişot. Ama her şeyin ifratında olan Selim, Don Kişotlukta da Don Kişot'u geçmek ister. Kitaplar yüzünden çok acı çekiyorum demiştir. Sanki hepsi benim için yazılmış. Bu kadar insanı birden canlandıramıyorum. 347. Selim iyi bir okurdur, kendi deyişiyle birinci sınıf okuyucu, hayır daha ileri lüks okuyucudur. 360. Ne yazık ki bu arayış da yarım kalır. Çünkü Selim'in Esat'a gönderdiği mektuplar yakılmıştır. Turgut'un aradığı metinde bir gedik daha açılmış olur böylece. Turgut'un aradığı olmayan metin ise bütün yönleriyle Selim ve İntiharı adlı kitaptır. 364. Artık yitik metinlerin peşindeki Turgut için her yola başvurmak mübahtır. Nitekim metine bir mektup yazarak kendisine Selim'le ilgili her şeyi anlatmasını ister. Bir de not ekler. Metin, o olayı da mutlaka yazmalısın. 369. Bu yolla Selim'in gençliğindeki başka bir acıyı, bir aşk acısını öğrenecektir. Metin'in yolladığı öyküyü okuyunca şarkılardaki Tunç Devri, Aşık Oldu, Utanç Devri dizisinin anlamını da keşfetmiş olur. Yitik metinlerin peşindeki arayışın her kademesinde Turgut Özben'in çevresine yabancılaşması artar. Artık evde bile çok az konuşmakta, bütün diyaloglarını Olrik'le sürdürmektedir. Gündelik zamandan gittikçe kopmaktadır. Sahneye çıkıyoruz Olrik. Düşüncelerini izleyemiyordu. Saatine baktı, saniyeleri izledi. Zaman kavramını canlı tutmaya çalışan yetkisiz bir gösterge. Zamanın böyle geçmesine imkan var mı? Yıllar bu küçük aralıkların birleşmesiyle açıklanabilir mi? Nabzını saydı. 94. 367. Ve en derin kaygılarını ancak Olrik'le paylaşabilir. Ben Turgut'um Olrik. Turgut Özben. Ölmekten mi korkuyorsunuz efendimiz? Bilmiyorum Olrik. Büyük bir karışıklık ve belirsizlik seziyorum. Yaşantılarıma verdiğim eski anlamlar birer birer kaçıyor. Yeni anlamlar veremiyorum kelimelere. Ben Selim değilim Olrik. Selim romanları okuya okuya Selimliğe özenen bir Don Kişot olmaktan korkuyorum. Don Kişot bir soyluydu efendimiz. Kendisine büyük saygım vardır. Onun gibi birine hizmet etmekten şeref duyardım. Bütün savaşlarına gönüllü katılırdım. Bütün düşmanları, insana bu güzel hayatı zehir eden bütün kötü hayalleri toz ederdim onunla birlikte olsaydım efendimiz. Yalnız güzel hayallerin yaşamasına izin verirdim. Bütün hayallerin yalnız güzel olduğunun düşünülmesine, böyle yorumlanmasına izin verirdim. Ben daha Don Kişot'u bile okumadım Olrik. Kendimden utanıyorum. 379. Sonradan Turgut Özben Don Kişot'u okumaya başlayınca hem yazarlık serüveninde ilk adımını atacak hem de Olrik metinselleşmiş okur olarak bu serüvenin her adımında ona eşlik edecektir. Üçüncü bölüm Turgut Özben'in Günseli'yi bulmasıyla başlar. Günseli Selim'le onun ölümünden bir yıl önce tanışmıştır. Dolayısıyla Selim'in kısa ömrünün 1936-1964 son yılının şahididir. Günseli'den Turgut yeni bir şey öğrenir. Selim yazarlığa da heveslenmiş fakat yazdıklarının hiçbirini beğenmeyerek yırtmıştır. Ama tutunamayanlara Günseli'nin de ekleyeceği bir metin vardır. Noktasız, virgülsüz, soluksuz ilerleyen bir aşk metnidir bu. 418-91. Ata ironisinin ilişmediği tek metin budur. Turgut'un bu metni Günseli'nin uslubuyla, yani sevgilinin uslubuyla tamamlaması ilginçtir. Turgut'un metninin bu yarım metne eklenmesiyle birlikte kadın ve erkek sesleri birleşir ve cinsiyetsizleşir. Dil çağrışımlarla kontrolden çıkacakmış gibi olur. Çağrışımlar kültürel, gündelik, güncel, sıradan, komik ve çok tanıdıktır. Uyandırdıkları duyarlılık mahzun palyaço ile meddah mizahı arasında bir duyarlılıktır. Turgut Günseli Selim metnini izleyen bölüm, Turgut'a bir durgunluk çökmüştü diye başlar. Turgut bir barda yeni duyarlılığını sonuna kadar yaşama kararı alır. Kendime yeni bir ön söz yazmak istiyorum. Yeni bir dil yaratmak istiyorum. Beni kendime anlatacak bir dil. Çok denediler efendimiz. Allah'tan ne denediklerini bilmiyorum Olrik. Hiçbir geleneğin mirasçısı değilim. olmaz diyorlar, isyan ediyorum. Az gelişmiş bir ülkenin fakir bir kültür mirası olurmuş. Bu mirası reddediyorum Ulrich. Ben karagöz filan değilim. Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın. Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz. 495. Burada Ulrich okurun kendisidir. Meddah üslubu bilerek terk edilmektedir. Bu üslubu kitabın gerçek üslubu sanan okurlar varsa bunlar dağılmalıdır. Tek tek her okuruyla karşı karşıya kalmak ister Atay. Turgut Özben aslında okurla dertleşmektedir. Yeni bir anlatı arayışında olduğunu en açık biçimde itiraf ettiği yerdir burası. Selim'i aramakla anlatıyı aramak burada özdeşleşir. Dördüncü ve son bölümde Turgut Özben nihayet evini, işini ve burjuva yaşamını terk eder. Yola çıktıktan sonra yaptığı ilk iş Don Quixote'yi okumaya başlamak olur. Bir portre gibi resmedilen bu an yazarın karakterini gözetlediği andır. Eski yolda kalmış bir kilometre taşının yanından ayrılan bir yolun başında bir tabelanın üstünde bir köy adı vardı. Bu toprak yola saptı ve yolun yanından yavaşça tarlalara inerek suyun ağaçlar arasında kaybolduğu yere geldi. Durdu, arabadan çıktı, portatif iskemlesini çıkardı. Arka kanepeden Don Kişot'u aldı, iskemleye oturdu, sırtını arabaya dayadı, okumaya başladı. 535. Yeni bir yaşama başlarken okuduğu ilk metnin Don Quixote olması elbette rastlantı değildir. Her ne kadar hiçbir geleneğin mirasçısı olmadığını söylediyse de Turgut Özben yazarlığa adımını bu en evrensel romanla atar. Daha sonra Selim'in şarkılarına eklemelerini yaparken zamandan tümüyle kopacak, yalnızca Ulrich'le konuşarak sürekli yazacaktır. Motelde günlerce kaldı, kaç gün kaldığını bilmiyordu. Takvime bakmıyor, gazete okumuyordu. Sabahtan akşama kadar yazıyordu. 656. Ama daha tamamlayacağı eksik metinleri vardır. Son okuyacağı Selim metni, tabii gene bir yarım metin, Selim'in günlüğüdür. 1964 yılının Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsar Selim'in günlüğü. Bu metin, Selim'in ilerleyen depresyonunun neredeyse klinik güncesidir. Güncenin son yazısı Nisan'da yazılmış olduğuna göre Selim de Mayıs ayının başlarında intihar etmiş olmalıdır. Bu da romanın başlangıç tarihine yani yaz başına uyuyor. Büyük bir yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğuyla başlar Selim'in depresyonu. Sabahları uyandığına sevinemez, göğsünde ağrılar hisseder, ölüm düşüncesiyle birlikte panik krizlerine ve hastalığına kapılır. Bütün bunlara müthiş bir suçluluk ve değersizlik hissi eşlik eder. Uykusuzluk çeker, terleyerek uyanır. Ibsen'in hayaletler oyununu düşünerek aklını yitirme korkularına kapılır. 15 Mart'ta inanmadığı Allah'a ölmek için yalvarmaktadır. 16 Nisan'dan sonra artık tarih bile atmaz yazılarına. Gündelik zamandan kopmuştur. Son günlerinde İsevi Hristiyanlığa sığınmayı dener. Din depresyonun önemli duraklarından biridir. Turgut Özben Selim'i ilk kez bu metni okurken anlar. Çünkü o da benzer bir hastalığın şizofreninin pençesindedir. Selim'in şarkılarına eklemeler yapar. Ahmet Aykal'dan Süleyman Kargı'ya bu eklemeler bir dizi mutsuz insanın trajik yaşam öyküsüdür. Ortak özellikleri, sıra dışılıkları, sanatçı olmaları, kaza ya da intihar sonucu erken ölümleridir. Daha sonra bu listeye kendini de eklediği zaman, Turgut Özben'in kendisini Don Kişot'tan çok Hamlet'e benzettiğini görürüz. Bundan sonrası Turgut Özben'in kendini mahkum ettiği süresiz sürgündür. Uyudular, uyandılar. Oturarak uyumasını öğrendiler. Bir yanımızla onlardan daima uzak kalacağız Efendimiz. Bilinmez Ulrich, bilinmez. Yarın güneşin nasıl doğacağını, bizi uykudan ne zaman uyandıracağını, geleceğin bizim için neler hazırladığını, kompartımana birdenbire nasıl bir insanın gireceğini, çantasında ne çeşit yolluklar bulunduğunu ve daha birçok şeyi bilemiyoruz. 657. Tutunamayanlar kitabını çerçevelemeyen son metin Turgut Özben mektubudur. Bu son mektubun konusu deliliktir. Eskiden deliliğin şeytanlarla ilgili bir hastalık olduğunu sanıyorlarmış. İsa da bir delinin bedenindeki şeytanları domuzlara göndererek bir mucize göstermiş. Bugün de içimizdeki şeytanlardan söz ediyoruz. Orta çağlarda delileri bir gemiye bindirir, liman liman dolaştırırlarmış. Şimdi başka türlü davranıyorlar. Bir gün belki biz de başka bir anlayışla ele alınırız, başka bir gözle inceleniriz. Biz derken gene bir çekingenlik kaplıyor içimi. Selim beni günlüğündeki ansiklopedide Süleyman Kargı ile Hüseyin Bezenel arasında bir yere sıkıştırsaydı mesele kalmayacaktı. Yapmadı, yapamazdı. Nasıl bahsedecekti benden? 661-62. Turgut Özben'in bir öteki beni Olrik'se, diğer öteki beni Selim'dir. Ama Selim'le Olrik oldukça farklı ötekileri sergilerler. Selim saf, masum, kırılgan, çekingen ve kendini sözcüklerle ifade eden acizdir. Romanın başındaki gençlik itiş kakışlarında çelimsiz ve her zaman yeniktir. Kırılgan bir entelektüellikle neredeyse kadınsı bir kıskançlığı birlikte barındırır. Turgut evlenince kırılır ve ondan uzaklaşır. Kadınlardan da kaçar. Flörtlerinde çekingen, zor, sınayıcı ve güvensizdir.